Ayrım 44.
Uzun süredir demokrasiye sahip olan ülkelerde kamuoyu tabiatıyla istikrarlıdır. Partilere verilen oyların oranı bir seçimle öteki arasında büyük bir değişim göstermez. Orantılı temsilde ülke yüzeyindeki oy dağılımını olduğu gibi parlamentoya iletmek suretiyle bu temel istikrarı yansıtmış olur. Yüzen oylar partilerin gücünde hissedilir değişiklikler yaratabilecek derecede çok değildir. Orantılı temsil mahiyetleri icabı istikrarlı olan ülkelere uygulandığında temsil mekanizmasının hareketsizleşmesi ve hemen tamamen donması sonucunu doğurur. Ancak seçim sisteminin etkisi bunun tek sebebi değildir. Üstelik seçim sisteminin etkisi bir eylemle değil eylemsizlikle kendini gösterir. Diğer bir deyimle orantılı temsil, kamuoyundaki bütün değişmeleri ne kadar hafif olursa olsun büyütmeksizin olduğu gibi kaydeder. Ulusal yaratılışın da burada önemli bir rolü vardır. Ele aldığımız üç ülkenin mahiyetleri itibariyle sakin, telaşsız ve istikrarlı olmaları dikkate değer. Daha da dikkati çeken bir olgu, partiler arası oy dağılımının İsviçre'de Hollanda'dakinden daha istikrarlı, Belçika'da ise görülür şekilde daha istikrarsız oluşudur. Bu farklar ulusal sükunet derecelerindeki farklara yakından uyar görünmektedir. Mamafi İrlanda gibi yeni istikrarsız bir ülkede bile iki seçim arasındaki değişmeler 1920-1939 döneminde nadiren %10'u aşmıştır. Her şeye rağmen orantılı temsilin istikrar sağlayıcı eğilimi genel değildir. Orantılı temsile sahip bazı ülkeleri istikrarlı dağılım kategorisine sokmak mümkün olmadığı halde, orantılı temsili uygulamayan bazı ülkeler bu kategoriye girmektedir. Orantılı temsilin hakimiyet olayıyla bir arada bulunduğu İskandinav ülkeleri ve özellikle Norveç birinci durumun örnekleridir. İki turlu çoğunluk sisteminin iki dünya savaşı arasında oldukça belirgin bir istikrarla birlikte bulunduğu Fransa ise ikinci duruma uygun düşmektedir. Şüphesiz Fransa'daki istikrar değinilen diğer ülkelerdeki kadar mutlak olmamakla beraber gene de çok yüksekti. Bu istikrarı diğer ülkelerde olduğu kadar kesinlikle ölçmek zordur. Çünkü özellikle sağcı partiler oynak ve belirsiz bir nitelik taşıyor ve ancak radikaller, sosyalistler ve komünistler oldukça açık sınırlara sahip bulunuyorlardı. Her şeye rağmen iki seçim arasındaki değişmenin hiçbir zaman toplam milletvekilliği sayısının %10'unu hissedilir şekilde aşmadığı açıkça görülmektedir. En yüksek farkı 1936'da 62 sandalyelik 608 milletvekilliği üzerinden bir artışla komünistler ve 42 sandalyelik bir düşüşle %7 radikaller göstermiştir. Diğer değişmeler nadiren %5'e ulaşmaktadır. Fakat bu karşılaştırma sadece 1928, 1932 ve 1936 seçimlerine, yani 1919-1939 döneminde iki turlu çoğunluk sistemine göre yapılmış olanlara inhisar etmektedir. Şüphesiz ikinci tur birincideki değişmeleri hafifletir. Kâh bir müttefikin kazancından diğerini, kâh diğerinin kazancından berikini yararlandıran karmaşık mahiyetteki feragat mekanizması, bunlardan her birinin kayıp ve kazançlarının sınırlı ölçüde kalmasına yol açar. İki büyük ve sert koalisyon birbirlerine karşı cephe almış durumdaysalar, teorik olarak iki blok arasındaki toplam değişmelerin değil, sadece bu gibi münferit değişmelerin sınırlandırılmakta olması mümkündür. Ancak birinci tur sonuçlarının göz önünde bulundurulması, fazla keskin bir değişimden korkan bir takım ılımlı seçmenleri ikinci turda fikirlerini değiştirmeye itebilir. Zaten bu kadar sert ittifaklar da nadirdir. Gerçekte merkez partilerinin esnekliği büyük koalisyonlar arasındaki farkları azaltır. Örneğin Fransa'da bu toplam değişmeler oldukça zayıftır. Çoğunlukların belirsizliği bunların ölçülmesine imkan verdiği takdirde 1928 ile 1932 arasında sağın aşağı yukarı %6, toplam parlamento sandalyelerine oranla, oranında zayıflayıp solun güçlendiği, 1923 ile 1936 arasında da solun %10 civarında kazanıp sağın kaybettiği sonucuna varılabilir. Dipnot, yüzdeler ortalama 600 milletvekili üzerinden hesaplanmıştır. Sola komünistler, ayrılıkçı komünistler, sosyalistler, radikal sosyalistler, ayrılıkçı sosyalistler ve cumhuriyetçi sosyalistler dahil edilmiş, bütün öteki partiler sağ kategorisine sokulmuştur. Hesaplar bakımından zorunlu olan bu kısa tasnif pek yaklaşık bir nitelik taşımaktadır. 3. Fransız Cumhuriyeti'ndeki partiler istikrarlı dağılımdan çok yavaş fakat düzenli bir sola kayma olayına örnek teşkil ederler. Dolayısıyla bunları 3. bir evrim tipi yani sola kayma içerisinde ele almakta pekala mümkündür. Bunun bir şeklini daha önce incelemiştik. Eski partilerin solunda yeni partilerin doğması ve bunun eskilerin sağa kaymalarına ve bazen de ortadan kalkmalarına ya da kendi aralarında birleşmelerine yol açması. Sola kaymanın çok çeşitli başka şekilleri de olabilir. Yeni bir parti kurulmaksızın ve eskileri ortadan kalkmaksızın, bütün sağcı partilerin solcu partiler yararına zayıflaması, örneğin 1924-1939 arasında Fransa, iki blok arasındaki genel denge muhafaza edilirken bunlardan birinin bir iç evrim geçirmesi, örneğin liberallerin muhafazakarlar, sosyalistlerin radikaller, komünistlerin sosyalistler zararına güçlenmesi, iki dünya savaşı arasında İsveç ve Danimarka bu tipe yaklaşmıştır. Eski bir solcu partinin yerini daha dinamik ve daha aşırı bir solcu partinin alması, örneğin İngiltere, en soldaki partinin bütün diğer partiler zararına güçlenmesi, iki dünya savaşı arasında Norveç ve diğerleri. Sola kayma, modern siyasal partiler sisteminin kurulup gelişme döneminde yeni tabakaları iktidara getiren sosyal evrimin siyasal plandaki ifadesidir. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri gibi çok önemli bir istisna bir yana bırakılırsa genel mahiyette görünmektedir. Sözü geçen istisna şüphesiz 19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarında siyasetin, ülkenin gelişiminde ve vatandaşların günlük hayatlarında pek az etkili oluşunun ve özellikle Avrupa'daki gibi bir sınıfsal tabakalaşmaya hiçbir zaman gerçekten sahne olmayan Amerikan sosyal yapısının bir sonucudur. Gerçek sola kayma ile görünüşteki sola kayma birbirinden dikkatle ayırt edilmelidir. Örneğin Fransa'daki sola kaymayı doğru olarak değerlendirebilmek için birbirini izleyen çeşitli dönemlerde partilerin aldığı oyları sayıp solun kazançları ile sağın kayıplarını saptamak yetmez. Sol partilerin büyüyüp yaşlandıkça ilk dinamizmlerini yitirdiklerini, böylece sağa sürüklendiklerini de hesaba katmak gerekir. 1875 yılındaki bir cumhuriyetçi, 1901'de radikallere, 1932'de sosyalistlere, 1945'te de komünistlere oy verirdi. Bir ölçüde bu gelişim 1875 cumhuriyetçisinin sola ilerleyişinin sonucu olmakla beraber, bir ölçüde de solun 1875 cumhuriyetçilerine doğru gerileyişinin sonucudur. Üçüncü Cumhuriyet sırasında Fransızlar muhakkak ki sola kaymışlardır. Fakat sol da aynı şekilde Fransızlara doğru kaymış, onlarla yarı yolda buluşmuştur. Komşu raydaki trenin kuzeye doğru hareketi, garda duran trenin yolcusuna kendisinin güneye gitmekte olduğunu zannettirir. Bu gözlem siyasal planda sosyal plandakinden daha geçerlidir. Sol fikirler zamanla yavanlaşırsa da aşağı sınıfların yükselmesi devam eder. Tersine gerçek sola kayma, görünüşteki sola kaymadan daha güçlüdür. Dıştan bakınca Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir sola kayma gözlemlenemez, eski partiler yerlerinde durmaktadır. Oysa içeride Demokrat Parti giderek nispeten ilerici bir tutuma doğru gelişmektedir. Ancak bu inceleme konumuz olan partilerin kuvvetinde kendini göstermez, partiler arası rekabetle kamuoyunun gerçek bölünmeleri arasındaki ilişkiler sorununu ilgiler. Fransız partilerinin 3. Cumhuriyet zamanındaki durumlarından 3. bir evrim tipinin bir örneğini çıkarmak da mümkündür. Gerçekten radikal parti bu dönemde hayli belirgin bir hakimiyet eğilimi göstermiştir. Hakimiyetten özel olarak bahsedilmeye değer. François Perrault, hakim ulusları ve hakim firmaları tasvir etmekle hakimiyet olayının ekonomideki önemini göstermiştir. Düşünce tarihi de bir hakim doktrin kavramını akla getirmektedir. Her çağda temel zihni çerçeveyi, genel düşünce örgütünü sağlayan bir doktrin mevcut olmuştur. Öyle ki hasımları bile ancak bu doktrinin muhakeme metotlarını kabul etmek suretiyle onu eleştirebilmiş ya da yıkabilmişlerdir. Örneğin Orta Çağ'da Hristiyanlık, 19. yüzyılda liberalizm gibi. Marx teorisini kurarken liberalizmden alınma kanıtlar kullanmış, liberalizmin kendi mantığını onun aleyhine çevirmiştir. Bu bakımdan Marx liberallerin sonuncusudur. Bugün de Marksizmin kendisi hakim doktrin durumuna geçme eğilimindedir. Onunla ancak kendi diyalektiği çerçevesinde mücadele edilebilir. Partilerin evriminde de bazen benzer hakimiyet olaylarına rastlanmaktadır. Her ülkede bir hakim parti yoksa da bazılarında var olduğu muhakkak gibi görünmektedir. Hakim partiyi çoğunluk partisiyle ya da çoğunluğa istidatlı partiyle karıştırmamak gerekir. Bir parti tek başına parlamento sandalyelerinin yarıdan fazlasına sahip olduğu takdirde çoğunluk partisidir. Eğer siyasal yapının gereği olarak bir parti, kurumların normal işlemesi halinde bu duruma geçebiliyorsa, böyle bir partiye çoğunluğa istidatlı parti denir. Hakim parti kavramı bunlarla özdeşleştirilemez. Bir parti hiçbir zaman çoğunluk partisi olmadığı ve bir mucize dışında gelecekte de olmayacağı halde hakim parti durumuna gelebilir. Üçüncü Cumhuriyet'te radikal parti bunun bir örneğidir. Bütün partilerin çoğunluğa istidatlı ve içlerinden birinin de zorunlu olarak çoğunluğa sahip olduğu iki parti sisteminde hakim partiye her zaman rastlanmaz. Öyleyse hakim parti nedir? Bir defa bütün öteki partilerden daha büyük olan, hepsinin başında gelen ve uzunca bir süre rakiplerini hayli geride bırakan bir partidir. Şüphesiz bu üstün gücün incelenen dönemin tümü bakımından toptan ele alınması lazımdır. Hiç değilse iki parti sisteminde bir hakim partinin şu ya da bu anda istisnai olarak rakibinden geri kalması ona bu niteliğini kaybettirmez. İki parti sisteminde siyasal gelişimin uzun bir dönemi boyunca çoğunluğunu koruyan bir parti, hakim partidir. Bu partinin genel üstünlüğünü korumakla beraber, çoğunluk sisteminin kamuoyundaki kaymaları büyütmesi yüzünden istisnai olarak bir seçimi kaybetmesi mümkündür. Orantılı temsile ya da iki turlu sisteme dayanan çok parti rejiminde ise böyle bir gerileme genellikle hakimiyetin sona erdiğini gösterir. Belli bir süre boyunca diğerlerinden daha güçlü olan her parti mutlaka hakim nitelik taşımaz. Bu maddi unsurun yanında sosyolojik unsurlar da vardır. Bir parti belli bir çağla özdeştiği, doktrinleri, fikirleri, metotları, tabir caizse üslubu o çağınkilerle aynı olduğu takdirde hakim partidir. Birçok Fransızlar ve birçok cumhuriyetçiler radikal olmadıkları halde Fransa Radikal Cumhuriyet adıyla anılırdı. Fakat Radikal Parti tarihinin belli bir döneminde gerçekten 3. Cumhuriyet'i kendinde tecessüm ettirmişti. Acaba Radikal Parti mi çağına kendi hayaline uygun bir biçim vermiştir, yoksa o çağ mı Radikal Parti'yi bir şekle sokmuştur? Gerçi bu soruyu cevaplandırmak mümkün değildir ama ikisi arasındaki benzerlikten şüphe edilemez. Bugün İskandinav devletleri sosyalist partileriyle özdeştirildikleri gibi İngiltere'de 19. yüzyılın ikinci yarısında liberal partiyle özdeştirilmiştir. Hakimiyet kuvvetten çok nüfuzla ilgili bir olaydır. Aynı zamanda inançla da ilgisi vardır. Hakim parti, kamuoyunun hakimiyetine inandığı partidir. Bu inancı yöneticilerin meşruluğunu tayin eden inançla karşılaştırabiliriz. Bunlar birbirinden ayrı şeyler olmakla beraber aralarında yakın bir ilişki mevcuttur. Hakim partinin düşmanları bile, ona oylarını vermeyen vatandaşlar bile onun üstün durumunu ve nüfuzunu teslim ederler. Bu durumu üzüntüyle de olsa kabullenirler. Aslında hakimiyet partilerin evriminde başlı başına bir tip değil, diğer tiplerin alabileceği bir biçimdir. Hakimiyet asli şekillerini bir parça değiştirmek şartıyla yer değiştirme, istikrar ve sola kayma tipleriyle bir arada bulunabilir. İki parti sisteminde hakimiyet sarkaç hareketini yavaşlatır. İktidar her seçimde el değiştirecek yerde uzun süreli bir yer değiştirme görülür. Aradaki dönemlerde de nispi bir istikrar hüküm sürer. Gerçekte yaygın kanaate rağmen bu çeşit bir yavaş yer değiştirme, çoğunluğun her seçimde değişmesinden çok daha sık görülmektedir. Örneğin 19. yüzyılda Büyük Britanya, önce 1832'ye kadar hemen hemen kesintisiz bir Tory hakimiyeti geçirmiş, daha sonra da 1886'ya kadar sadece 3 defa, yahut 54 yıl içinde 18 yıl süreyle kesintiye uğrayan bir Whig hakimiyetine sahne olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Lincoln'un seçilmesinden Roosevelt'in seçilmesine kadar Cumhuriyetçilere hakim parti gözüyle bakılabilir. 72 yıllık bir dönem 1861-1933 içerisinde Demokratlar başkanlığa ancak 16 yıl, Senato çoğunluğuna ancak 10 yıl, Temsilciler Meclisi çoğunluğuna da 22 yıl sahip olabilmişlerdir. Demokratlar sadece 6 yıl için başkanlığı ve her iki meclis çoğunluğunu ellerinde toplamışlardır. 1893-1895 ve 1913-1917. Cumhuriyetçilerde ise bu 38 yıldır. Cumhuriyetçiler 1861'den 1875'e, 1897'den 1911'e, 1921'den 1930'a kadar tam bir hakimiyete sahip olmuşlardır. Sadece 1875-1897 dönemi, 1914 Savaşı ve Wilson dönemi bir yana bırakılırsa, nispi bir yer değiştirme durumu göstermektedir. 1933'ten sonra ise Amerika bir Demokrat Parti hakimiyeti dönemine girmişti. Demokratlar başkanlığı kesintisiz olarak ellerinde tutmuşlar, Senato ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu da ancak 2 yıllık kısa bir süre için 1947-1949 kaybetmişlerdir. Eisenhower'ın partili olmaktan çok kişisel nitelik taşıyan başkanlığı bu temel eğilimi değiştirmişe benzememektedir. Belçika'da 1855-1857 yılları hariç olmak üzere 1848'den 1870'e kadar Liberal Parti hakim durumdaydı. 1884'te genel oya ve orantılı temsile rağmen 1914'e kadar süren bir Katolik hakimiyeti kuruldu. Fransa'da Radikal Parti'nin hakimiyeti 1905 sıralarında doğdu ve 1940'a kadar devam etti. Radikallerin sağ kanadı muhafazakar hükümetler üzerinde, hatta ulusal blok günlerinde bile daima belli ölçüde etkili oldu. Bu hakimiyet yukarıda tasvir etmiş olduğumuz genel istikrarın güçlenmesine yardım etti. Aynı şey İsviçre'de Radikal Parti'nin 1874'te başlayan hakimiyeti hakkında da söylenebilir. Bu parti 1919'a kadar çoğunluğu kaybetmemiştir. Nihayet İskandinav ülkelerinde sosyalist partilerin hakim duruma yükselmeleri genel bir sola kayışa yol açmış ve sola kayma olayıyla düşümleşmiştir. Norveç'te bu ikili hareket oldukça belirgin bir nitelik almıştır. 1927'den itibaren bütün diğer büyük partiler sadece Sosyalist Parti'nin yararına olmak üzere sandalye kaybetmişler. Böylece bu parti merkezden ve sağdan gelen oyları sol kutupta toplamıştır. Sosyalist Parti 1930'dan sonra yükselmeye devam etmiş, 1945'te salt çoğunluğu sağlamış ve 1949'da bunu korumuştur. İsveç ve Danimarka'daki evrim bu kadar belirgin değildir. Bu ülkelerde sola kayış daha örtülü bir biçime almıştır. İsveç'te 1944'e kadar çiftçiler muhafazakarlar zararına, sosyalistler radikaller zararına ve genellikle bu ikinci grup birinci grup zararına olarak güçlenmiştir. Danimarka'da muhafazakarlar istikrarlı durumda kalmışlarsa da çiftçi sol ve radikaller zayıflamış, sosyalistler ise güçlenmişlerdir. Burada hakimiyet olayı da o kadar açık değildir. İsveç'te sosyal demokratlar ancak bir defa 1944'te çoğunluk elde etmişler, Danimarka'da ise hiç edememişlerdir. Her iki ülkede savaş sonrası seçimleri Danimarka'da solu ve İsveç'te liberalleri yeniden canlandırmak suretiyle güçler dengesini değiştirmiş ve Sosyalist Parti'yi zayıflatmıştır. Hakimiyet ister yer değiştirmeyle, ister istikrarlı dağılımla ya da sola kayışla birlikte bulunsun, açıkça istikrar sağlayıcı bir etki yapar. Sarkaç hareketinin ritmini yavaşlatır, sola kayışın şiddetini hafifletir. Çünkü hakim parti çoğunluğa istidatlı partilerinkine benzer bir tutum takınır. Devamlı olarak hükümet sorumluluklarının yüklenilmesi bu partinin demagojisini ve yenilik ihtiyacını kısıtlar. Solcu bir parti hakim duruma geçtiği zaman devrimci dilekleri körlenir. Görünüşteki sola kayma güçlendiği halde gerçek sola kayma zayıflar. Hakimiyet bir yandan istikrar getirirken öte yandan siyasal hayatı yavanlaştırır. Hakim parti iktidarda yıpranır, canlılığını kaybeder, damar sertleşmesine uğrar. Böylece Hatçek'in iddiasına dönecek olursak, her hakimiyet olayının kendi yıkıntısının tohumlarını kendi içinde taşıdığını gösterebiliriz. Bununla birlikte hakimiyet, genel olarak ve özellikle çok parti sisteminde mutlu sonuçlar doğurur. Hakim parti ister istisnai hallerde tek başına çoğunluğu sağlasın, ister bir koalisyonun merkezini teşkil etsin, ister müttefiklerin desteğiyle türdeş bir azınlık hükümeti kursun, hakimiyet olayı bu partinin etrafında nispeten sağlam bir çoğunluk teşkiline imkan verir. Bu konuda 3. Fransız Cumhuriyeti'nde Radikal Parti'nin ve şimdiki İskandinav Sosyalist Partilerinin oynadıkları rolü incelemek, Radikal Parti'nin merkezde, sosyalistlerin ise solda bulunuşunun aralarında yarattığı büyük farka rağmen ilginç olur. Özellikle basit bir iş güder hükümetin ötesinde sağlam bir azınlık hükümetini ancak bir hakim partinin kurabileceği anlaşılmaktadır. Bu uygulamaya İskandinavya'da hayli sık rastlanmaktadır. Normal evrim ve ani değişimler. Demin tanımlamış olduğumuz tipler belli bir dönem boyunca parti sisteminin bütününü ilgilendirmektedir. Ancak tarihsel gözlemler bazen dengenin ansızın değiştiğini gösterir. Yani bir dönemden diğerine geçiş bir evrimden çok bir kopma niteliğini alır. Bu çeşit değişimler bazen iç ya da dış bir siyasal olayın sonucudur.